Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 26. ayrım. Connie, kamyonu gördüm. Luzan deresinden yaklaşık 20 mil kadar aşağıda bir abonat ağacı kümesinin altına gizlenmiş. Sen hemen köprüden giden yola çık ve bir süre izledikten sonra kuru dere yatağına gir ve kamyonete varmadan önce onun önünü kesmeye çalış. Okey David. Haydi çabuk ol. Tamam gidiyorum. David Land Rover'ın ağaçların arasında yükselen tozunu rahatça görebiliyordu. Conrad ayağını gaz pedalına iyice bastırmış olmalıydı. Tekrar düğmeye bastı ve "Onu havadan bulmaya çalışacağım" diye konuştu. "Yerini sana tam olarak söyleyebilirim belki. Çok iyi olur bu." David kanatları yatırıp dönüşle birlikte tırmanışa geçti. Tepelere doğru irtifa alırken gözlerini de aşağıda çevrede dolaştırıyor, kaçak avcı büyük bir dikkatle arıyordu. Aşağıda göllerin suları parıldıyordu. Gaz kolunu birkaç milim daha açtı ve tepeleri aşmak için biraz daha irtifa almaya çalıştı. Yüksek bir tepenin üzerinden geçerken küçücük bir insan şeklinin çılgınca kendisine el salladığını gördü. Ve "Sam savaş dansı yapıyor" diye mırıldandı. Uçağın burnunu ona doğru çevirdi ve adamın üzerinden alçak irtifadan geçerken onun kolunu uzatarak batı yönünü gösterdiğini gördü. Kanatlarını sallayıp ona anladığını gösterdi ve sonra tekrar dönüşe girip batıya yöneldi. Önünde uçsuz bucaksız ormanlık bir arazi uzanıyordu. Bir süre sonra ağaçlar azaldı ve çalılık bir düzlüğün üzerinde uçmaya başladılar. Bu arazi üzerinde henüz bir dakika kadar uçmuştu ki aşağıda biraz ileride hareket halinde ilerlemekte olan kara bir şekil gördü. Biraz daha yaklaşınca bunun ürkerek kaçmaya başlamış buffalo sürüsünün geriye kalan hayvanları olduğunu anladı. Debra'ya döndü ve "Buffalo sürüsü" diye bağırdı. "Altımızdalar. Herhalde bir şeyden korkmuşlar, kaçıyorlar." Debra elleri kucağında sessizce oturuyor, görmeyen gözleriyle ileriye doğru bakıyordu. David, "Bu kez suçüstü kanlı ellerle yakaladım hergeleyi" diye bağırdı ve gözlerini tekrar aşağıya çevirdi. Yan taraftaki bir düzlükte ölü bir buffalo, karnı şişmiş, ayakları açılıp gerilmiş bir halde yanlamasına yatıyordu. Hayvanın çevresinde 4 adam vardı ve kuşkusuz onu kesip parçalama çabasındaydılar. Bunlardan 3 tanesi Afrikalıydı ve birinin elinde bir bıçak görülüyordu. Dördüncü adam John Akers'tı ve uzun boyu biçimsiz şeklinden onu hemen tanımıştı. Başına ona oldukça ciddi bir görünüş veren siyah bir şapka giymişti ve pantolonu yine haki renkli gömleğini çaprazlamasına geçip pantolon kemerine inen askılarla tutturulmuştu. Uçağın sesini duyar duymaz başını kaldırıp baktı ve elindeki tüfeği salladı. Yakalanmasına şaşırmış, şoke olmuş gibiydi. David Löwe simidini sinirli parmaklarla kavramış, "Domuz diye söyleniyordu, seni pis domuz." Sonra birden Debra'ya döndü ve "Sıkı dur" diye uyarıp gaz kolunu tamamen sonuna kadar açarak ve bir av uçağındaymış gibi tam adamın üzerine doğru daldı. Uçağın üzerlerine doğru korkunç bir hızla ve çok alçak irtifadan geldiğini gören adamlar çil yavrusu gibi dağılmışlar, her biri bir tarafa kaçmaya başlamışlardı. Fakat David zencileri bir yana bıraktı ve uçağın burnunu siyah şapkalı beyaz adamın üzerine doğrulttu. Pervanelerin pal uçları neredeyse otları biçecekti. Birkaç saniye içinde Akers'a yetişti. O namussuzu pervane palleriyle kesip paramparça etmek istiyordu. İçinden kabarıp tüm benliğini saran öfke öylesine büyük ve korkunçtu ki bu adamı öldürmeden rahat edemeyecekti. David birkaç saniye içinde ona çarpacağını hesap ederken Akers başını çevirdi ve omzunun üzerinden korkudan iyice dışarıya fırlamış görünen gözleriyle uçağa baktı. Suratı korkudan gri bir renk almıştı. Pervane pallerinin müthiş bir hızla dönerek kendisine yaklaştığını görünce birden toparlandı ve kendisini yüzük oyun yere atıverdi. Navajo'nun pal uçları adamın yere uzanmış vücudunun birkaç santim üzerinden geçtiler. David kanadı aniden 90 derece yatırıp kanat ucuyla adeta çalıları yalayarak keskin bir dönüşe girdi. Dönüşten çıkıp tekrar ona doğru uçmaya başladığında Akers ayağa fırlamış ve koşarak kaçmaya başlamıştı. Ağaçlara 50 metre kadar mesafedeydi. David uçağı düz uçuşa getirdi ve yine çok alçak irtifadan ona doğru korkunç bir süratle yaklaşmaya başladı. Fakat adam ağaçlara çok yakındı ve oraya varmadan önce onu ağaçların yakınına kadar koşturdu. Akers artık ağaçların çok yakınındaydı. Büyük, yaşlı bir ağacın gövdesine sığınacağını anlayınca birden döndü ve tüfeğini omzuna dayadı. Uçağa nişan aldı fakat elleri titriyordu ve mesafe de çok kısaydı. David onun niyetini anlar anlamaz Debra'nın başını ön camın hizası altına doğru itti ve başını "Ey!" diye bağırıp Löwe'ye asılarak ani bir tırmanışa geçti. Motorların büyük gürültüsüne karşın uçağın gövdesine isabet eden merminin çıkardığı sesi duyabilmişti. "Debra, neler oluyor David?" diye bağırdı. "Bize ateş açtı fakat bir şey yok, korkma. Sıkıştırdık namussuzu. Şimdi kamyonuna koşacak. Konrad da onu orada bekliyor olacaktır." David aşağıya ve geriye bakınca Akers'in ağaçların altına sığınarak kaçış yolunda koşmakta olduğunu gördü. Birden Konrad'ın sesi telsizde duyuldu. "David, beni duyuyor musun? Ne var Connie?" "Başımız dertte. Land Rover'ın dibi bir kayaya çarptı ve yağ karteri delindi. Arabanın tüm yağı akıp gitti. Hay Allah, nasıl yaptın bunu?" "Kestirmeden gitmek için kötü bir yola saptım." Sesinden Konrad'ın çok üzgün olduğu belli oluyordu. "Luzan deresinden ne kadar uzaktasın?" "3 mil kadar." David küfretti ve "Kahretsin," dedi. "Senden önce oraya varabilir. O kamyona 2 mil kadar mesafede ve köpek gibi koşuyor namussuz." Konrad telsizde bir kahkaha attı ve "Sen ihtiyar Connie'yi iyi tanımıyorsun daha," dedi. "O geldiğinde ben orada olacağım." David, "Peki, şansın açık olsun," dedi ve telsizi kapattı. Akers toz toprak içinde ve başındaki geniş kenarlı şapkasıyla sık sık ağaç dallarına takılarak nefes nefese kamyonuna doğru koşuyordu. David dönerek onun üzerine gelmiş, sağ kanat ucu ile onu nirengi noktası yapıp dönerek üzerinde uçmaya ve onu izlemeye başlamıştı. Bir ara Akers'in yakınlarındaki bir tepenin yamacında gözüne başka bir hareket çarpar gibi oldu. Başlangıçta bunun bir hayvan olabileceğini düşündü. Fakat hemen arkasından derin bir iş çekti, yanıldığını anlamıştı. Debra anormal bir şeyler olduğunu hemen sezinlemişti sanki. Onun koluna dokundu ve "Ne var David?" diye sordu. "Şu bizim ihtiyar Sam, Connie ona yerinden ayrılmamasını söylemişti fakat yamaçtan aşağı inmeye çalışıyor. Akers'in önünü kesmek istediği belli, silahı da yok." Debra endişeli bir ses tonuyla "Onu durduramaz mısın?" diye sordu fakat David onu duymamış gibi hiç sesini çıkarmadı. Telsizde Konrad'ı 4 kez aradı ve ancak sonuncu aramada bir yanıt alabildi. Adamın sesi koşmaktan iyice yorulmuş olduğunu belli ediyordu. "Sam, Akers'in üzerine gidiyor, önünü kesecek galiba." Konrad'ın sesi nefes nefese olduğunu gösteriyordu. Fakat adam bu kadar yorgunluğuna karşın "Allah kahretsin" diye konuştu. "Onun o kara kıçına iyi bir tekme atacağım." "David, bekle," diye konuştu. "Daha yakından bakacağım onlara." Aşağıda olanları tüm çıplaklığı ile rahatça görebiliyordu. Akers tepenin yamacından kendisine doğru inen adamı görmüştü. David şimdi onlardan 100 metre kadar yukarıdaydı. Akers birden durup döndü ve silahını hafifçe kaldırıp bağırdı. Sam'ı gelmemesi için uyarıyordu. Fakat ihtiyar Sam yamacın kayalık ve çalılıkları arasından ona doğru koşmayı sürdürdü. Çocuklarını yakarak öldüren bu adamı bırakmaya niyeti yoktu. Akers silahını omzuna dayadı ve Sam'a nişan alarak tetiğe dokundu. Sam'ın ayakları koşmayı sürdürür gibiydi. Fakat vücudu birden geriye doğru itilmiş ve yaşlı zenci sendelemişti. David silahın geri tepmesini bile görebiliyordu. Ufak tefek kara vücut birden tökezlendi ve yamacın çalılıkları arasında bir süre yuvarlandıktan sonra bir çalı yığınına takılıp kaldı. David, Akers'in silahı tekrar doldurduğunu ve yere düşen boş mermi kovanını almak için yere eğildiğini gördü. Adam kovanı cebine attıktan sonra başını kaldırıp uçağa doğru baktı. David yanılıyor olabilirdi fakat ona Akers gülüyor gibi geldi. Onun o çirkin ve pis dişlerini görür gibi oldu. Akers şimdi yeniden koşmaya başlamıştı. David parmağını telsiz düğmesine attı ve "Connie," diye boğuk bir sesle konuştu. "Connie, Hergele şimdi Sam'i öldürdü." Konrad Berg şimdi bacaklarının tüm kuvvetiyle koşuyordu. Şapkasını kaybetmişti. Alnından geniş kıpkırmızı yüzüne süzülen ter gözlerini yakıyordu. Gri renkli saçının bir kısmı terle alnına yapışmıştı. Portatif telsiz cihazı sırtında zıplayıp duruyor, tüfeğinin kabzası ritmik hareketlerle kalçasına çarpıp duruyordu. Kalbinin göğsünü yırtacakmış gibi çarpmasına aldırmıyor, güçlükle nefes alarak koşmasını sürdürmeye çalışıyordu. Ağaçların altından geçerken kırılmış ince bir dal kolunu çizip kanattı. Fakat o buna da aldırmadı ve bir saniye bile durmadan koşmaya devam etti. Bir ara kıpkırmızı yüzünü gökyüzüne çevirip David'in uçağına baktı. Uçak şimdi biraz ileride ve sol tarafta dönüp durmaktaydı. Bu Akers'in yerini işaret ediyordu ve şimdiki halde adam ondan öndeydi. Konrad tüm çabasına rağmen onun önüne geçemeyecekti. Sırtındaki portatif telsiz cihazından bir takım cızırtılar geldi fakat aldırmadı. Şu anda durup konuşarak vakit kaybedemezdi. Durduğu anda yorgunluktan olduğu yere çöküp kalacağını biliyordu. İri yarı, oldukça kilolu bir adamdı ve Afrika'nın sinir bozucu sıcağında hiç durmadan 3 mildir koşuyordu. Tükenmek üzereydi. Son enerjisini sarf ettiğini çok iyi biliyordu. Birden toprağın ayaklarının altından kaydığını hissetti. Öne doğru kapaklandı ve sonra kayarak dönerek Luzan Deresi'nin yatağına doğru yuvarlandı. Nehir yatağının beyaz temiz kumu üzerinde sırt üstü uzanıp kalmıştı. Telsiz cihazı altında kalmış sırtına batıyordu. Hafifçe döndü ve elini uzatıp onu sırtından çıkardı. Orada öylesine nefes nefese yatarken yüzünün terini sildi ve sonra telsize uzandı. David, dere yatağındayım. Beni görebiliyor musun? Uçak şimdi tam üzerindeydi ve David'in yanıtı hemen geldi. Seni net olarak görüyorum, Connie. Kamyondan 100 metre kadar akıntı altındasın. Akers kamyona vardı ve biraz sonra dere yatağından aşağıya doğru gidecektir. Konrad Berg güçlükle nefes almaya çalışarak yerinde doğruldu ve dizlerinin üzerinde kalktı. Aynı anda da kamyonun motor sesini duydu. Yeni çalışmaya başlıyordu. Telsiz cihazını bir kenara bıraktı, silahını omzundan çıkarıp mermi olup olmadığını görmek için mermi yuvasını kontrol etti. Ve emniyeti açıp hazırlandı. Artık ayakta ve silahı elindeydi. Koca vücudunun bu kadar zayıf olmasına kendi de şaşırmıştı. Bir an düşündükten sonra dere yatağının ortasına doğru sendeleyerek yürüdü. Dere yatağı tamamen kurumuştu. Derinliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise o noktada 5 metre kadardı. Kenarlar suyun coşkun aktığı zamanlarda açtığı oyuklarla doluydu. Yatağın kuru zemininde büyüklü küçüklü yuvarlak çakıl taşları görülüyordu. Burası Jabulani arazisine kaçak girmek için çok uygun bir yoldu ve kamyonun tekerlek izleri de yumuşak kum zemin üzerinde kolayca görülüyordu. Konrad kamyonun sesini duyuyor fakat ilerideki bir dönüş nedeniyle o anda göremiyordu. Motorun sesinden kamyonun dere yatağındaki bir çukura girdiğini ve çıkmak için zorlandığını anladı. Dere yatağının tam ortasında silahını kalçası hizasında doğrultup nefesini kontrol etmeye çalışarak durdu ve bekledi. Kamyon birkaç zorlamadan sonra çukurdan çıkmış ve dere yatağındaki dönemeci dönüp ona doğru gelmeye başlamıştı. Arka tekerleklerin fırlattığı kum ve küçük çakıl taşları çevreye yayılıyordu. John Akers siyah şapkasıyla direksiyonun üzerine kapanmıştı ve gri renk almış yüzü ter içindeydi. Birden başını kaldırdı ve dere yatağının tam ortasında elinde silahıyla kendisini bekleyen Berg'i gördü. Konrad Berg silahını doğrultup dur diye bağırdı. Dur yoksa ateş ederim. Kamyon sarsıla sarsıla büyük bir hızla geliyordu. Konrad Akers'in omuzları titreşerek güldüğünü gördü. Kamyonun hızında hiçbir değişiklik olmamıştı. Konrad başını nişangaha eğdi ve nişan aldı. Bu mesafeden o hergeleyi iki namlulu silahı ile iki gözünden birden rahatça vurabilirdi. Bunu iyi biliyordu. Adam kendisine doğrultulmuş olan silahtan kaçınmak için eğilmemişti bile ve hala çılgınlar gibi gülüyordu. Öylesine gülüyordu ki Konrad onun takma dişlerinin yerlerinden oynadıklarını görebiliyordu. Birkaç saniye sonra aralarında sadece 15 metre mesafe kalmıştı. Bir insanın, özellikle de dürüst bir insanın karşısındakini soğukkanlılıkla öldürebilmesi hiç de kolay bir iş değildir. Bunu yapabilmek için insanın bir kanun adamı ya da bir asker olarak eğitilmesi gerekir. Bunun dışında insanları rahatça öldürebilenler ya çılgın katiller, ya dengesiz teröristler ya da bunlara benzer kişilerdir. Konrad Berg bir kanun adamı olmasına karşın bir polis değildi. Sadece bir orman korucusuydu. İri yarı insanların değil, canlıların çoğu gibi o da oldukça nazik, yumuşak bir adamdı. Onun yaşamı öldürmekle değil, canlıları korumakla geçiyordu ve tetiği çekebilmesi hiç de kolay değildi. Tüfeği ateşleyemedi ve kendini hızla üzerine gelen kamyonun altına girmekten kurtarmak için yan tarafa fırlattı. Fakat Akers direksiyonu aniden kırmış ve kamyonu tekrar onun üzerine sürmüştü. Konrad Berg kamyonun yan tarafının çarpmasıyla dere yatağının kumları üzerine fırlayıp düştü. Kamyon ona çarptıktan sonra Akers birden direksiyon kontrolünü kaybetti. Araba etrafa kum ve çakıl taşlarını sıçratarak dere yatağının karşı kenarına vurdu ve birkaç saniye durdu. Fakat Akers kamyona tekrar hakim olmuş ve Konrad'a geri dönmeyerek büyük bir süratle oradan uzaklaşmıştı. Konrad kamyonun çarpmasıyla kalça kemiğinin cam gibi paramparça olduğunu hissetti. Kaburgalarına da ağır bir darbe yemişti ve güçlükle nefes alabiliyordu. Dere yatağının kum ve çakıl taşları üzerinde yanlamasına yatarken ağzının içine kan geldiğini hissetti. Kaburgalarından birinin akciğerini deldiğini ve kanın oradan geldiğini anlamıştı. Başını çevirdi ve birkaç metre ileride kumların üzerinde duran telsiz cihazını gördü. Ona doğru sürünerek ilerlemeye başladı. Bacaklarından biri garip bir şekil almıştı ve onu güçlükle sürüklüyordu. Büyük bir gayret gösterip telsize erişti ve düğmeye basıp "David, onu durduramadım," diye konuştu. "Kaçtı namussuz." Boğuk sesiyle bunları söyledikten sonra ağzına dolmuş olan kanı kumların üzerine tükürdü. David onu nehir yatağında sarsılarak ilerlerken tekrar gördü. Kamyon Luzan Köprüsü'nün altından geçmiş ve biraz ilerideki eğimden yararlanarak yola çıkarak büyük bir hızla Bandolier Tepesi'ne ve ana yola doğru gitmeye başlamıştı. David yeşil kamyonun kaldırdığı toz bulutunu rahatça izleyebiliyordu. Birkaç dakika uçtuktan sonra geriye kamyona doğru bir dönüş yaptı. Yol Luzan Köprüsü'nden sonra keskin bir dönüş yaparak kayalık bir araziyi geride bırakıyor ve ondan sonra yaklaşık 2 mil kadar dümdüz iki yanı ormanlarla kaplı olarak uzuyordu. Daha sonra küçük şelaleler ve arazi engebeleri nedeniyle yeniden dolambaçlı bir hal almaktaydı. David dönüşten çıkarken gaz kolunu geriye çekti ve iniş takımlarını çıkardı. Navajo hemen irtifa kaybetmeye başlamış ve iniş yapacakmış gibi yolu hizalamıştı. Kamyonun çıkardığı toz bulutu şimdi tam önlerindeydi ve burun buruna birbirlerine yaklaşıyorlardı. David uçağı iki yanı ağaçlarla kaplı dar yolun üzerinde tutmaya çalışıyordu. Bir ara başını çevirip Debra'ya baktı ve ne yapmak istediğini ona anlatıp sakin olmasını söyledi. Gaz kolunu tam kesip tekerlekleri yavaşça yola oturttu ve uçağı yolun tam ortasında tutmaya çalışarak tekrar gaz verdi. Uçak süratini azaltmış havalanmadan yolda gidiyordu. Fakat David motor gücünü öyle ayarlamıştı ki Akers teslim olmayıp çarpışmayı göze aldığı takdirde gaz kolunun küçük bir hareketiyle anında havalanabilecekti. Uçakla kamyon arasında hafif bir rampa vardı ve kamyon rampayı aşmış büyük bir hızla yokuş aşağı gelmeye başlamıştı. Uçakla kamyonun toplam olarak yaklaşık saatte 300 kilometre gibi korkunç bir hızla birbirlerine doğru yaklaştıklarını gören Akers birden paniğe kapıldı. Bu onun için çok fazlaydı. Yolun tam ortasında pervane pallerinin birer ölüm diski gibi dönerek korkunç bir hızla yaklaştıklarını görmek zaten harap olmuş sinirlerini iyice laçka etmişti. Direksiyonu aniden kırdı ve kamyon Navajo'nun sol kanat ucundan kendini güç kurtarıp yolun o kısmındaki yerden aşağı yuvarlanmaya başladı. Kamyonun kapıları açılmış, camları paramparça olmuştu. İki takla attıktan sonra ağaçlardan birinin gövdesine yanlamasına çarpıp orada kaldı. David hemen gaz kollarını geriye çekip kapattı ve motorları durdurup el frenini çektikten sonra Debra'ya "Bekle beni" dedi. Kabin kapısını açıp yola atladı. Yüzü parça parça yamalarla kaplı donmuş bir maskeyi andırıyordu. Fakat gözlerinde korkunç parıltılar yanmaktaydı. Bacaklarının tüm gücüyle geriye kamyonun yuvarlandığı yere doğru koşuyordu. Kamyon yola çok yakın bir yerde duruyordu ve dışarıya çıkıp kenara dayanmış olan Akers onun geldiğini görmüştü. Silahı içeride kalmıştı fakat onu açık kapıdan alabilmesi için kaputun üzerinden aşması gerekiyordu. Alnındaki derin bir yaradan akan kanlar gözlerinin görüşünü engellemekteydi. Elini yüzüne götürdü ve gözünün üstündeki kanları sildi. David ona iyice yaklaşmıştı. Şimdi aralarında sadece bir sulama kanalı vardı. Akers silahını alamayacağını anlayınca elini belindeki av bıçağına attı. Bıçak Sheffield çeliğinden yapılmıştı. Keskin ve 20 santim uzunluğunda vardı. Bıçağı sıkıca kavradı ve serbest kalan eliyle yüzündeki kanları tekrar sildi. David'e doğru dönük olarak hafifçe öne doğru eğilmişti ve bıçağın sapı küçük parmaklı koca elinde kaybolmuştu. David ona iyice yaklaştı ve bıçağı görünce birden durdu. Akers yine pis pis sırıtıyordu. Adam bu şekilde gülüşüyle hiç de normal bir insan görünümü vermiyordu. Sivri, keskin bıçağın parıltıları bir ara David'in yüzüne vurdu ve güneşin güçlü ışığıyla gözlerini kamaştırdı. David bıçaklı adamın karşısında şimdi sürekli hareket halinde dönüyor, onu kolluyordu. Hava kuvvetlerindeyken gördüğü gerilla eğitimi şu anda çok işine yarayacaktı. Fakat dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Karşısında bir deli vardı çünkü. Akers bir ara ani bir hareket yapıp ona saldırmak istedi fakat David'in çevik hareketi ve hamleden hemen kaçınması karşısında bir an durup onun yüzüne baktı. Sonra tekrar gülmeye başladı. Birbirlerinin karşısında yine birbirlerini kollayıp atak fırsatı arayarak dönüyorlardı. Sürekli hareket halindeydiler. Akers gevşek protezlerini şakırdatarak gülüyor, iyice çukura kaçmış yeşil gözlerini onun üzerinden ayırmıyordu. Bir ara Akers'in üzerine geldiğini gören David bıçağın tehdidi karşısında gerilemek zorunda kaldı ve sırtını bir ağaca verdi. Akers şimdi onu ağaca dayamış ve sıkıştırmıştı. David'in sıkıştığını gören adam birden atıldı, müthiş hızlı ve çevikti. Bıçağı David'in karnına doğru salladı. David ani bir hamle ile onun bıçaklı elini bilekten yakalamış ve aşağı doğru bükmüştü. Şimdi tam karşı karşıyaydılar ve David onun pis kokulu nefesini yüzünde hissediyordu. Bir süre itişip birbirlerini alt etmeye çalıştılar. David adamın bıçaklı elini yakalamıştı fakat bir süre sonra bileğin avucundan kaymaya başladığını gördü. Onu daha fazla tutamayacaktı. Bıçak tutan el birkaç saniye sonra serbest kalacak ve David'e darbeyi indirecekti. David bacaklarını gerdi ve yana doğru kaçındı. Onun bu hareketi Akers'ın dengesini bozmuş ve David bunu fırsat bilip onun bıçaklı elini bu kez diğer eliyle yakalamıştı. David şimdi onu iki eliyle de yakalamıştı. Oldukları yerde soluyarak dönüyor, birbirlerini alt etmeye çalışıyorlardı. Bir ara birbirlerine sıkıca sarılmış olarak kamyonun kaputu üzerine düştüler. Motor kapağı sıcaktı ve yağ kokuyordu. David tüm dikkatini bıçağa vermişti. Fakat Akers'ın bir ara serbest kalan eliyle boğazına sarılmak istediğini gördü. Başını öne eğip çenesini boynunun alt kısmına yapıştırdı ve onun parmaklarını engellemek istedi. Fakat adamın parmakları çok güçlüydü. David'in çenesini yukarıya doğru kaldırmış, boğazına sarılmış ve sıkmaya başlamıştı. Akers şimdi tüm gücünü onun boğazına sarılan eline vermiş olduğundan David bıçağı tutan ele yüklendi. Kamyonun camı kırılmış ön penceresi David'in omzuna çok yakındı. Camlar kırılmıştı fakat çerçevede kalan parçalar testere dişi gibi duruyorlardı. Adamın parmakları boğazını gittikçe daha fazla sıkıyor ve nefesini kesiyorlardı. Gırtlağına basan parmaklar beynine giden kan damarlarını bloke ediyor, gözlerini karartıyorlardı. Bir ara kendini sanki bir av uçağında 8G çekiyormuş gibi hissetti. 26. ayrımın sonu. Sayfa No. 247. Devamı 27. ayrımda.